bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Meyhane, Emil Zola, 1. basım, Oda Yayınları. Türkçesi Nesrin Altınova. Seslendiren Seçkin Çubukçu. Yaşam Öyküsü. 1840-1795'te Venedik'te dünyaya gelen bir İtalyan mühendisi François Zola ile 1820'de Durdan'da dünyaya gelen Emily Aubert'in oğlu Emil Zola 2 Nisan'da Paris'te dünyaya geldi. 1843-1857 Zola ailesi Aix-en-Provence'a yerleşir. 1847'de ölen baba ailesini büyük bir yoksulluk içinde bırakır. 1852 yılından itibaren genç Emil Aix Koleji'nde öğrenim görür. Orada Paul Cézanne ile arkadaşlık kurar. 1858 Zola ailesi Paris'e döner. Emil hemen üniversite öğrenimine yoksul ve sağlıksız konutlarda süren derbeder yaşamını yeğler. 1862-1865 Zola Haşet Kitabevi'nde çalışır. Başlangıçta basit bir işçidir. 1864'te Hetzel Yayın Evi'nde ilk yapıtı Kontes Aninon, Ninon'a masalları yayınlar. Ertesi yıl katkıda bulunduğu Lyon gazetesi Le Salut Public, Halkın Selameti de Germini Lacerteux üzerine olumlu bir makale yazar. 1866-1868 Zola artık kalemiyle yaşamaya başlar. Kendini gazeteciliğe verir ve Edward Manet lehine bir savaşım sürdürür. İlk romanları olan Le Voix d'une Morte, Ölmüş Bir Kadının Dileği, Les Mistres de Marsilie, Marsilya Gizleri, Madeline Ferrat ve özellikle Therese Raguin. Bu sonuncu kitabın ikinci basımında öz söz yazısı biçimiyle doğalcılık ilkelerinin bir ilk açıklaması yapılır. 1869, yayıncı Lacroix bir konular listesini kabul eder. Bunun kapsamında işçi dünyası üzerine bir roman da vardır. Bunun bütünü Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second empire, ikinci imparatorluk döneminde bir ailenin doğal ve toplumsal yaşamını oluşturacaktır. 1870-1875, Lacroix, Rougon, McGuart ailesiyle ilgili ilk iki romanı yayınlar. Gervais McGuart'ın ortaya çıktığı La Fortune des Rougon, Rougonların Serveti ve La Curie, Tazı Payı, 1871. Bir anlaşmayla bağlandığı ve bundan böyle Zola'nın yetkili basıncısı olacak G. Charpentier şu kitapları yayınlar. Le Ventre de Paris, Paris'in Karnı, 1873. La Conquête de Plaisance, Plaisance'ın Fethi, 1874. La Faute de Ablem Mauret, Rahip Mauret'in Günahı, 1875. 1870 yılında Zola, Gabrielle Alexandrine Meley ile evlendi. Savaş ve komün süresince siyasallar dünyasıyla kısa bir ilişkisi oldu. Bunun ardından gazetecilik mesleğini sürdürdü ve Corsaire gazetesinde işçilerin sefaleti ve işsizlik konusunda bir makale yazdı. Edgar Degas'ın iş başındaki çamaşırcı kadınların tablolarını yaptığı dönemdir bu. 1875-1876 1875 yılının Ağustos ayından itibaren Zola, Lea Samoyer'i oluşturacak, bütün hazırlık çalışmalarını birkaç ay içerisinde tamamlayacaktır. Taslak, arazi konusunda belgeler, kitaplar, kişiler konusunda notlar, ilk tasarım, son tasarım. Romanın yazılması henüz tamamlanmamıştı ki, 13 Nisan 1876'da köktenci bir gazete olan Le Bien Public'te Lea Samoyer'in ilk bölümleri ortaya çıktı. Gazete yönetimi ürküp telaşlanınca yayına Haziran ayında ara verildi. Temmuz ayında La République des Lettres, Yazın Cumhuriyeti adlı gazetede yeniden başladı. 1877, Le Assommoir Ocak ayı sonunda kitap halinde çıktı. Bir yıl içinde tam 38 basım yapıldı. Makaleler, yergiler, alaylı benzerler, şarkılar, karikatürler. Roman gerçek bir savaşın konusu oldu. Bu süre içinde Zola kendini savunmak amacıyla birkaç kez kalemi eline aldı. Alaycıların polemiği ve coşkusu henüz sönmemişti ki 1879'da Busnach ve Gastinio Le Assommoire'den 5 perdelik bir dram oluştururlar. Bu da Ambigu Tiyatrosu'nda uzun zaman oynanır. 1880, bu aynı zamanda Nana'nın roman eksperimental, deneysel romanının ve Sories'de Medan, Medan akşamlarının yayınlandığı yıldır. Bu imeceli bir çalışmadır ve genç doğalcılar Huysmans, Maupassant, Gerard, Alexis ve Henrik Suye'yi Zola'nın çevresinde bir araya getirir. Zola büyük saygı duyduğu can dostu Gustave Flaubert'in ve annesinin ölümünü görür. 1881-1893, dinginlik yılları aynı zamanda düzenli çalışma ve tamlılık dönemi. 12 yılda Zola, Rougon MacQuart'ları sona erdirir. Potbouli 1882, Abonneur des Dames 1883, La Joie de Vivre Yaşama Sevinci 1884, Germinal 1885, La Terre Toprak 1887, Le Rive Düş 1888, La Bête Humaine Hayvanlaşan İnsan 1891, La Débâcle Bozgun 1892, Le Docteur Pascal 1893. Günde 4 sayfa ve yılda bir roman. Bununla birlikte Zola hala çeşitli saldırıların hedefi olmayı sürdürüyordu. Hatta bunlar kendisine yakın olan kimselerden de geliyordu. 1888 yılında Bayan Zola'nın işe aldığı genç çamaşırcı Jean Roserotta'ya aşık olur. Zola ile Jean'in iki çocukları olur. Denis ile Jacques. Onların bu gönül ilişkisinden kimi şeyler, yapıtın şahikası, en yüksek noktası olan Le Docteur Pascal'da belirir. 1894, Le Trois Villes, 3 şehir, Lourdes, Roma, Paris. 1898, bir önceki yılın sonlarına doğru Zola, 1894'te mahkum edilen Yüzbaşı Dreyfus'un başına gelenlerle ilgilenmeye başlar. 13 Ocak'ta Laure gazetesinde bir hayli gürültü koparan "İtham ediyorum" Cumhurbaşkanı'na mektubu kaleme alır. Burada Yüzbaşı Dreyfus'un mahkum edilmesine neden olan komployu açıklar. Adalet karşısına çıkmak zorunda kalır ve 23 Şubat'ta bir yıl tutuklanmasına ve 3000 frank para cezası ödemeye mahkum edilir. 13 Temmuz'da İngiltere'ye sığınır. 1899-1901 Haziran 1899'da Dreyfus aleyhine verilen kararın bozulmasından sonra yazar Fransa'ya döner. Mazlumun iade-i itibarı, kaldırılmış haklarının geri verilmesi için canla başla çalışır. Son romanlarını yayınlar. Quatre Evangiles, 4 İncil, 2 kitabını Fecondite, Döl Bereketi, Travail, Emek yayınlanır. Verite, gerçek, ancak yazarın ölümünden sonra yayınlanır, 1903. Oysa Justice, adalet yazılamadı. 1902, Paris'te bir gaz zehirlenmesinden ölür. Basit ve aptalca bir kaza mıydı, yoksa cinayet mi? Yazarın ön sözü. Rougon MacQuart'lar 20'ye yakın diziden oluşacak. 1869 yılında hazırladığım bu tasarımı çok titiz ve düzenli bir çalışmayla uyguluyorum. Kendi amaçlarım doğrultusunda öbürlerini de yazacağım. İşte bana güç veren bu inancımdır. L'Assommoire, Meyhane, bir gazetede yayımlandığı zaman eleştirmenlerce ağır bir dille kınandı. Daha ileri gidilerek acımasızca saldırılara uğradı. Yazar olarak benimsediğim ilkelerimi burada açıklamam zorunlu mu? Yoksulluğun içine herhangi bir nedenle yuvarlanmış mahallelerin kokuşmuş yaşamında bir işçi ailesinin kesidini çizmek istedim. Bu insanların yazgısı, içkinin, tembelliğin sonu, aile bağlarının kopması, kötü yola düşme ve dürüstlük duygularının yitirilmesiyle noktalanıyor. Sonuçta utanç ve acı bir ölüm var. Sadece pratik bir ahlak dersi bu. Meyhane kuşkusuz kitaplarımın en dürüstüdür. Özellikle yoksul kesimin yaralarını deşmek istemişimdir. Olayları anlatış biçimim nedense belli çevrelerde kaygı yarattı. Kullandığım sözcükler çok yadırgandı. Halk dilindeki sözcükleri toplayıp bunlara bir biçim verebilmek amacıyla yaptığım uğraşılar suç sayıldı. Oysa bu dilin sözcükleri vardır. aydınlar, bu dilin sözcüklerini inceleyerek zengin kaynaklarından yararlanmaktan zevk duyuyorlar. Ne var ki çabalarının asıl amacının tarihsel ve toplumsal öneme sahip olduğuna kesinlikle inandığım dil üzerindeki bilimsel çalışmalarımı hiç kimse anlamadı. Aslında kendimi savunuyor değilim. Beni savunacak olan ortaya çıkardığım kitabımdır. Gerçekleri bütün ayrıntılarıyla yansıtan, yalan uydurmadan, halkı olduğu gibi anlatan bir roman yazdım. Buradaki kişiler kötü insanlar değillerdir. Sadece cahildirler. Yaşadıkları yoksulluk ortamının bozduğu, yıprattığı insanlardır. Yalnız şunu belirtmek isterim ki, kişiliğime, yapıtıma yöneltilen acımasız eleştirileri kabullenmeden önce, romanlarımı okumak, onları gerçekten anlamak gerekir. İnsanları kandırmak için uydurulan masalın dostlarımı ne kadar eğlendirdiğini ve güldürdüğünü bir bilseler, hiçbir söylentiyi kesinlikle yalanlamıyorum. Var gücümle çalışmamı sürdürüyorum. Üst üste yapılan saçmalıklar öbeği içinde anlaşılabilmem için zamana ve insanların iyi niyetine güveniyorum. Emil Zola, Paris, 1 Ocak 1877. Gervais, Lantier'i sabahın ikisine kadar beklemişti. Sonra açık pencereden giren buz gibi soğukta ince bir gecelikle oturduğu için tir tir titreyerek kendini yatağa enlemesine atıp uyuyakalmıştı. Bedeni ateş gibi yanıyordu. Yanaklarında ise hala gözyaşlarının ıslaklığı vardı. Yemeklerini 8 günden beri iki başlı dana lokantasında yiyorlardı. Lokantadan çıktıktan sonra adam onu çocuklarla birlikte yatmaya gönderiyor, kendisi de iş arama bahanesiyle eve gece geç saatlerde dönüyordu. O akşam Gervais, Lantier'in dönüşünü gözlerken onun Grand Balkon gazinosunun dans salonuna girdiğini görür gibi olmuştu. Gazinonun pırıl pırıl aydınlanmış ön penceresinden dökülen alev rengindeki ışıklar, dış bulvarın kara çizgisini bir yangın kızıllığıyla aydınlatıyordu. Lantier'in arkasından da küçük Adele gözüne ilişmişti. Onlarla aynı lokantada yemek yiyen bir maden cilacısı kız, kapıdaki fanusların aydınlattığı çiğ ışığın altından birlikte geçmemek için az önce adamın kolundan çıkmış gibi elleri iki yana sarkık, Lantier'in 5-6 adım gerisinden yürüyordu. Gervais saat 5'e doğru bedeni kas katı kesilmiş, beli ağrılar içinde uyandı ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Lantier hala eve dönmemişti. İlk kez geceyi dışarıda geçiriyordu. Genç kadın tavana ince bir iple bağlanmış metal çubuktan sarkan, soluk paçavraya dönmüş bir Hint kumaş parçasının altındaki karyolanın kıyısına oturdu. Yaşlarla dolu gözlerini, yoksulluk kokan odanın içinde ağır ağır dolaştırıyordu. Odada ceviz ağacından yapılmış bir çekmecesi eksik bir konsol, 3 hasır iskemle ve üzerinde kırık su kabı duran yağ lekeleriyle kaplı küçük bir masa vardı. Bu döküntü eşyaya çocuklar için konsolun önünü kapatan ve odanın 1/3'ünü dolduran bir karyola eklemişlerdi. Gervais ile Lantier'in sandığı bir köşede ardına kadar açık duruyor, karşıdan bakılınca bomboş içi görünüyordu. Dibinde kirli gömleklerle kirli çorapların altına tıkıştırılmış eski bir erkek şapkası vardı. Duvarlarda ve iskemlelerin arkalıklarında delik deşik bir atkı, çamurlara bulanmış bir pantolon gibi eskicilerin beğenip almadıkları son pırtılar sarkıyordu. Şöminenin ortasında birbirine benzemeyen iki çinko şamdanın arasında soluk pembe renkte bir tomar rehin evi makbuzu vardı. Burası otelin 1. katında, bulvara bakan en güzel odasıydı. Çocukların ikisi de başları aynı yastık üzerinde, yan yana yatmışlar, mışıl mışıl uyuyorlardı. 8 yaşındaki Claude, küçük ellerini yorgandan dışarı çıkarmış, ağır ağır soluk alıyordu. Henüz 4 yaşında olan Etienne ise bir kolunu ağabeyinin boynuna dolamış gülümsüyordu. Analarının yaşlı gözleri onlara takılınca genç kadın hıçkırarak ağlamaya başladı. Tutamadığı küçük çığlıkları işitilmesin diye elindeki mendili ağzına bastırdı. Yere düşen terliklerini giymeyi akıl edemeden yalın ayak yeniden pencereye gidip geceki gibi gene uzaktaki kaldırımları gözleriyle araştırarak beklemeye başladı. Otel Posinier kordonunun solunda Chapelle Bulvarı üzerindeydi. 2. katına kadar koyu kırmızı boyalı, panjurları yağmur sularından çürümüş, 2 katlı harap bir yapıydı. İki pencerenin arasında çatlak camlı fenerin üstünde Bonsoir Oteli, sahibi Marsolier sözcükleri okunmaktaydı. İri büyük sarı harflerle yazılmış bu sözcüklerin kimi parçaları çürüyüp dökülen sıvayla birlikte yok olmuştu. Fener ileriyi görmesine engel olduğu için ayaklarının ucuna basmak zorunda kalan Gervais elindeki mendili ağzına kapatmış, sağ tarafa kasapların kanlı önlükleriyle mezbahanın önünde bekleştiği Rocher Huart bulvarı yönüne bakıyordu. Serin rüzgar zaman zaman pis bir koku, boğazlanmış iğrenç hayvan kokusu getiriyordu. Sol tarafa doğru baktığında şerit gibi uzayıp giden ve o sıralarda yeni yapılmakta olan tam karşısındaki Lariboisière Hastanesi'nin beyaz kütlesine kadar ulaşan caddeyi görüyordu. Genç kadın kimi geceler arkasından öldürülen insanların çığlıklarını andıran sesler işittiği Oktruva duvarını izleyerek çevreyi ağır ağır bir ucundan öteki ucuna kadar gözden geçiriyordu. Karnı bıçak vuruşlarıyla deşilmiş Lantier'in cesedini görmek korkusuyla nemden ve süprüntüden kapkara kesilmiş uzak köşeleri loş kıyı bucağı araştırıyordu. Gözlerini yukarı kaldırınca kenti bir çöl şeridi gibi kuşatan kül rengi ve bitmek tükenmek bilmeyen duvarın ötesinde daha şimdiden Paris'in sabah uğultusuyla dolu parlak bir ışıltı, gökyüzünden süzülen bir güneş tozu görüyordu. Gervais dönüp dolaşıp gözlerini hep Pasinier kordonuna dikiyordu. Boynunu uzatıp Oktruva'nın iki bodur kulübesi arasından, Montmartre ve Chapelle tepelerinden inen o aralıksız insan selini, hayvan ve araba kalabalığını seyrederken neredeyse serseme dönüyordu. Araç gereçleri sırtlarında, azıkları ellerinde sonu gelmeyecek bir sürü şoseye yayılan bu işçi akını, bu karma karışık kalabalık durmadan Paris'in içinde eriyip gidiyordu sanki. Gervais bütün bu kalabalığın ortasında Lantier'e benzeyen birini görür gibi oldukça pencereden düşme tehlikesine karşın daha çok sarkıyordu. Sonra da derdini yeniden içine gömmek istermişçesine mendili ağzına daha kuvvetle bastırıyordu. Genç ve neşeli bir ses onu pencereden ayırdı. "Sizinki evde yok mu Bayan Lantier?" Gervais gülümsemeye çabalayarak, "Yo, hayır Bay Kopu," diye yanıtladı. Otelin en üst katında 10 franklık odada oturan bir çinko işçisiydi. Torbasını omuzuna asmıştı. Anahtarı kapının üstünde görünce içeriye dostça girmişti. "Haberiniz var mı?" diye sürdürdü konuşmasını. "Şimdi hastanenin inşaatında çalışıyorum. Ne güzel bir Mayıs ayı değil mi? Bu sabah hava fena ısırıyor." Genç adam konuşurken bir yandan da Gervais'ın ağlamaktan kızarmış yüzüne bakıyordu. Yatağın bozulmamış olduğunu görünce başını ağır ağır salladı. Sonra hala melek gibi pembe yanaklarıyla uyuyan çocukların karyolasına doğru ilerledi ve sesini alçaltarak "Sizinki uslu durmuyor galiba değil mi?" dedi. "Hadi hadi üzülmeyin Bayan Lantier. Siyasetle çok uğraşıyor. Geçen gün bizden olduğunu söyledikleri Eugene Sue için oy verildiği zaman adeta deli gibiydi. Belki de Bonaparte rezilini çekiştirmek için geceyi arkadaşlarıyla birlikte geçirmiştir." Gervais güçlükle, "Hayır, hayır, iş sizin sandığınız gibi değil," diye mırıldandı. "Ben Lantier'in nerede bulunduğunu biliyorum." "Eh, ne demezsin, bizim de kendimize göre dertlerimiz var, değil mi ya?" Kupo bu yalanı yutmadığını göstermek için göz kırptı. "Eğer sokağa çıkmak istemiyorsan sütünü alıp getireyim," dedi. Ardından da "Güzel ve iyi bir kadınsınız. Başınız sıkıştığı, bir derdiniz olduğu gün bana gelebilirsiniz," diye ekledi. Genç adam gider gitmez Gervais gene pencerenin önüne dayandı. Oktruva kapısında sabahın ayazında o sürü gibi akan işçi seli sürüp gidiyordu. Çilingirler mavi kısa iş gömleklerinden, duvarcılar beyaz önlüklerinden, boyacılar altından uzun iş gömlekleri gözüken paltolarından fark ediliyordu. Uzaktan bakınca bu kalabalık, alçı donukluğunda bir siliklik, soluk mavi ile kirli kurşuninin egemen olduğu anlamsız bir renk taşıyordu. Zaman zaman bir işçi aniden duruyor, sönen piposunu yakıyordu. O sırada çevresindekiler hiç gülmeden ve konuşmadan, solgun yanaklı yüzleri Paris'e dönük, hiç durmadan yürüyorlardı. O Paris ki sanki açık bir ağzı andıran Faubourg Pasinier sokağından onları birer birer yutuyordu. Ama Pasinier sokağının iki köşesinde, kepenklerini açmakla uğraşan iki meyhanenin önünde adımlarını yavaşlatanlar vardı. Bunların önünde duran işçiler içeri girmeden önce kaldırım üzerinde bir süre oyalanıyorlardı. Gevşemiş ve bütün gün aylaklığa daha şimdiden karar vermişçesine Paris'e yan gözle bakıyorlardı. Tezgahların önüne birikenler, birbirlerine içki ısmarlıyorlar, işi gücü unutmuşçasına orada ayakta dikilerek dükkanın her köşesini dolduruyorlardı. Tükürüp, aksırıp, öksürerek, küçük kadehlerle üst üste içtikleri içkiyi yuvarladıkça gırtlaklarının pasını gideriyorlar ve kendilerini unutuyorlardı. Gervais özellikle sokağın solunda Colombe babanın meyhanesini gözlüyordu. Lantier'in oraya girer gibi olduğunu görmüştü sanki. İşte tam o sırada başı açık, önlüklü, şişman bir kadın sokağın ortasından kendisine ''Ne o Bayan Lantier, bu sabah pek erkencisiniz.'' diye seslendi. Gervais eğildi. ''Bak hele, siz misiniz Bayan Boş? Bugün bir yığın işim var.'' ''Öyle ya, doğru, işler kendi kendine görülmüyor ki.'' Ve böylece pencereyle sokak arasında bir konuşma başladı. Bayan Boş zemin katında iki başlı dana lokantasının bulunduğu binanın kapıcısıydı. Gervais bu lokantada bir sürü erkek arasında yalnız başına yemek yemek zorunda kalmamak için birçok kez Lantier'i onun odasında beklemişti. Kapıcı kadın iki adım ötesindeki Charbonnier sokağına gideceğini söylüyordu. Orada kocasının onardığı bir giysi parasını alamadığı bir memuru daha yataktan çıkmadan yakalamak istiyordu. Ardından da bir akşam önce eve bir kadınla birlikte gelen ve sabahın üçüne kadar çevredekileri uyutmayan bir kiracısından söz etti. Konuşurken bir yandan da genç kadını derin bir merakla süzüyordu. Sadece bir şeyler öğrenebilmek amacıyla sabahın köründe pencerenin altına dikilmişe benziyordu. Kadın birdenbire damdan düşercesine ''Bay Lantier hala yatıyor mu kuzum?'' diye sordu. Elinde olmadan yüzü kızaran Gervais, ''Evet, uyuyor.'' yanıtını verdi. Bayan Boş, genç kadının gözlerinin yaşardığını fark etti. Sanki bundan memnun gibiydi ve erkekleri çok tembel olmakla suçlayarak uzaklaşırken geri dönüp, ''Çamaşırhaneye bu sabah gideceksiniz değil mi?'' diye seslendi. ''Ben de bir şeyler yıkayacağım. Yanımda size bir yer ayırırım. Orada konuşuruz.'' Sonra birdenbire onun haline acımış gibi konuşmasını sürdürdü. ''Yavrucuğum, orada durmasanız daha iyi edersiniz. Hasta olacaksınız. Baksanıza yüzünüz mosmor olmuş.'' Gervais, 8'e kadar pencerenin önünde iki korkunç saat daha inat edip durdu. Dükkanlar açılmıştı. Tepelerden kente inen gömlekli işçi kalabalığının arkası kesilmişti. Yalnız geç kalan tek tük birkaç kişi geniş adımlarla Okturuva kapısından giriyordu. Şarapçı dükkanlarında aynı adamlar hala ayakta içmeyi, öksürüp tükürmeyi sürdürüyorlardı. Erkek kişilerin ardından kadın işçiler gelmeye başladılar. Bunlar maden cilalayan kızlar, kadın şapkacıları, çiçekçilerdi. Bedenlerini sımsıkı saran, oldukça daralmış giysileriyle dış bulvarlar boyunca üçer dörder kişilik gruplar halinde yürüyorlar, hafif gülüşmelerle, coşkuyla konuşuyorlar, ışıl ışıl parlayan gözleriyle çevrelerine bakınıyorlardı. İçlerinden biri uzaktan uzağa tek başına, sıska, cılız, soluk ve ciddi yüzlü, çöp birikintilerine basmamaya çalışarak Okturuva duvarı boyunca yürüyordu. Ardından parmaklarını hohlayarak yürürken ellerinde küçük francalı ekmeklerini yiyen memurlar geçti. Aralarında giysileri çok kısa, bir deri bir kemik, sıska, cılız, yorgun yüzlü, uyku sersemi delikanlılar, kalem odalarında geçirdikleri uzun saatlerin yıprattığı, yüzleri soluk, işlerine saniyesi saniyesine yetişmek amacıyla, habire saatlerine bakarak adımlarını ayarlayarak tıpış tıpış yürüyen yaşlı memurlar vardı. Sonra caddeler her zamanki sessizliğine büründüler. Çevredeki ensesi kalın mülk sahipleri, güneşte geziniyorlardı. Başları açık, kirli eteklikli anneler, kundaktaki çocuklarını kucaklarında sallıyorlar, caddedeki sıraların üstünde bunların altlarını değiştiriyorlardı. Beri yandan da hırpani kılıklı, saçı başı karma karışık, sümüklü bir sürü yumurcak bağırarak gülüşüp duruyordu. İşte tam o sırada Gervais bütün umudunu yitirdi. Müthiş bir yürek sıkıntısıyla başı döndü. Soluğu kesilir gibi oldu. Artık her şey bitmiş, iş işten geçmişti.